Ayrım 23, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 194. Kahire'den Budin'e, kimileri günleri bu kale buna benzetirler, kimileri de gelecekten geçmişe bakarak her olayın malum sonucu yaratmak için ilahi bir yönergeyle ard arda dizildiğini savunurlar. Olmakta oluş içinde sürekli ve karşılıklı etkileşim tezi ise inancın konforu karşısına düşünmenin yoruculuğunu çıkardığından çoğunlukla huzursuzluk verir, itici gelir insana. Bir ayrıntı geçmişin içinden cımbızla çıkarılarak geleceğin yeniden oluşumu kendi haline bırakılabilseydi, ortaya çıkacak bambaşka geleceğin insanı nedenle afallatacağını düşünmek gibi. Olaylar olaylar yaratarak, yaradılan yaradanı etkileyerek geçmiş mi geleceği yaratıyor, yoksa gelecek kendisini mi? Kim bilir? İbrahim'in serüveninde Mehmet Bey hakkında ahkam kesmenin aldığı rolü de kim bilebilir ki? Çiçeği burnunda damadın bu konudaki tüm kestirimlerini haklı çıkaran öykü çok kısadır. İbrahim'in önünde sonunda hainleri tepeler dediği Mehmet Bey, uzunca bir süre Ahmet Paşa'yı destekler gibi görünür. Kılıç artığı Yeniçerileri güvenilir kimselerin evlerinde gizledikten ve Araplar arasından el altından hayli adam topladıktan sonra fırsat kollamaya başlar. Düzmece Sultan ilk kez saraydan çıkıp kentteki hamama gidince beklediği fırsatın ayağına geldiğini düşünerek elindeki kuvvetlerle hamamı basar. Ahmet Paşa damdan dama atlayarak uzun kovalamacalardan sonra Haris adındaki Arap şeyhine sığınır. Mehmet Bey'e göre Arapların para karşılığında satmayacakları şey yoktur. Nitekim bu iki yüzlü şeyh emanetindeki sığıntıyı zincirlerle bağlı olarak kendiliğinden Mehmet Bey'e teslim eder. Mehmet Bey ise Osmanlı temsilciliğine yakışır haşmetle kılıcını sıyırıp Ahmet Paşa'nın kafasını bizzat uçurur. Kesikbaş Züveyle kapısında 3 gün teşhir edildikten sonra kıl keçesinden torbaya konularak İstanbul'a gönderilir. Bu zafer nişanesi Ağustos ayı sonlarında İstanbul'a ulaşınca İbrahim'in yıldızı güneşi bile utandırdı. Gözdesinin nedenli akıllı olduğunun açık seçik kanıtlanması ise Süleyman'ı Mısır kargaşasının bastırılması kadar sevindirmişti. İbrahim'in içindeki ses ona şimdi de devlet adamlığını kanıtlama fırsatıyla karşı karşıya olduğunu fısıldıyordu. Pargalı'nın sezgisi bu kez de onu yanıltmadı. Mısır'daki asayişin şimdilik sağlanmasına karşın durumun hala karışık olduğunu öğrenen padişah, baş vezirini ıslahat göreviyle Mısır'a göndermeye karar verdi. İbrahim bilmiyordu ama onu heyecandan deli eden bu kararda Hürrem'in rolü büyüktü. Cerbezeli kadın İbrahim'i uzunca bir süre İstanbul'dan uzaklaştırırken aynı zamanda belki de onun başını biraz daha döndürmek istiyordu. Makbul Paşa 10 kadırgalık filoyla İstanbul'dan hareket ettiğinde firavunlar ülkesinde noktalanacak bu yolculuğun efsanenin sürekliliği içinde dönüşüm noktası olacağını düşünüyordu. Sultan Süleyman'ın yalnız Osmanlı'da değil, tüm Doğu aleminde görülmemiş davranışla adalara kadar sevgili vezir-i azamına eşlik ederek onu uğurlaması ise kafasındaki tablonun noksanlarını tamamlayan harika bir jestti. Ama bu jest eski sarayda bir kadını çılgına çevirmeye yetmişti. Hürrem sert adımlarla odasını arşınlarken pervasızca söyleniyordu. ''Olur mu? Parayla satın alınmış adi bir köle adalara dek uğurlanır mı? Kim o? Soyu sopu belirsiz bir maceracı. Sayende adam olmuş esir parçası. Ne değeri var onun?'' Her zaman kahkahalarıyla çınlayan harem duvarları şimdi öfkeli bakışlarıyla tutuşuyordu. O gün ne bir lokma yemek yiyebildi ne de bir bardak su içebildi. Doğrusu padişahtan çağrı alacağını aklının ucundan geçirmemişti. Bu yüzden kızlar ağası onu yeni saraya götürme emriyle geldiğini söylediğinde önce şaşırdı ama ardından müthiş bir hınç bütün benliğini sardı. Hazırlanmak bahanesiyle odasına çekildiğinde tir tir titriyordu. Yuvarlak dudakları iyice büzülmüş, ince ve geniş kavisli kaşları alabildiğine çatılmıştı. Sedire çöküp sakinleşmesini bekledi. Selim 4 aylık olduğuna göre 1 yıla yakın zamandır Süleyman'la birlikte olmamıştı. Ve son günlerde bedeni erkek kavrayışının özlemiyle alev alev yanıyordu. Bu yangını hala hissediyordu ama öteki yangın daha yakıcıydı. Giysilerini değiştirmeden sırtına alelade bir şal atıp kızlar ağasının karşısına dikildi. "Hazırım," dedi. Adam onun derbederliğine anlam veremediyse de sesini çıkarmadı. Hürrem padişahın odasına girince kapıyı kapatıp bulunduğu yerde çakılı kaldı. Yapacaklarını, söyleyeceklerini uzun uzadıya tasarlamak yerine her şeyi oluruna bırakmayı yeğlemişti. Hatta ölümü bile göze almıştı. Süleyman onu görünce hüzünlü yüzünü kısmen de olsa aydınlatan bir tebessümle kapıya doğru 2 adım attı. Önceden hazırladığı cümleleri sıralayacaktı ki Hürrem'deki donukluğu fark etti merakla. "Ne oldu sana, hasta mısın?" dedi. Hürrem yüksek ve geniş alnını biraz daha geriye atarak "İyiyim," diye yanıtladı. "İstemişsiniz, geldim." Süleyman büsbütün şaşırmıştı. 2 elini çaresizce yana açarak "Gür saçlım, yay kaşlım, gözü sırf fitne harp esirem, peki bu ne hal böyle?" diye mırıldandı ve ona dik dik bakarak devam etti. "Sen ki gülen gülümsün ama yüzün solmuş, parıldayan ayın bulutların arkasına saklanmış, ruhun sanki kanatlanmış, uçup gitmiş, ne oldu sana?" Hürrem ona doğru küçük bir adım attı, sesi buz gibiydi. "Her şeyi bilen canımın nuru sultanım efendim bunu da bildi. Evet, ruhum uçup gitti. Malınız olan bedenim buraya geldi. Onu dilediğinizce kullanabilirsiniz ama ruhumu asla." Süleyman afallamış, daha doğrusu Hürrem'in dediklerini tam tamına anlayamamıştı. Bu kadın baş mı kaldırıyordu yoksa büyücüler ruhunu mu çalmışlardı? Sözlerinin ret anlamına gelip gelmediğini de kestiremiyordu. Bir padişahın reddedilmesi duyulmuş şey miydi? Ama kabarmaya başlayan öfkesini yatıştırmalı, önce sorunu çözmeliydi. Kaşlarını çatarak "Beni red mi ediyorsun?" diye sordu. Hürrem'in sesi bu kez hafifçe yumuşamıştı. "Benim sultanım, yerler gökler kaim durdukça durası padişahım. Bu beden her daim emrinizdedir ama seven ruh emir dilemez. O ruh ki çaresiz aşkınızla hastadır, Ferhat ve Mecnun'dan beter şeyda çekerdir. Bir başkasını unutturmak için size eğlence olmaktansa cehennem ateşine atılmayı yeğler. İbrahim Paşa'yı yolcu etmek için adalara dek gittiniz. Paşa'ya hasretinizden gözlerinize yaş dolduğunu haremde bilmeyen yok. O nurlu yüzünüz hala solgun. Şimdi saadetimin sermayesi, gönlümün tahtına sultanım efendim reva görüp bu yaralı ruhumdan İbrahim Paşa'yı hasretinizi unutturmasını ister. Yoksa bir cariyenin ruhu 7 iklimin padişahına bağlanamaz mı? Eğer bağlanamaz derseniz gamlı ruhum sizi dinlemez. O zaman sizin olan şu bedenimi çuvala tıkıp saray burnundan denize atıverin. Atıverin ki sivri kayalar acımı dindirsin." Sorunu çözen Süleyman'ın yüzündeki öfke izleri neşenin aydınlığı ile silinmişti. Kıskançlığın Hürrem'e nedenli yakıştığını düşündü. Aynı anda içinde şefkat duyguları kabarmıştı. Hürrem'e yaklaşıp onun minik yüzünü arzuyla tutuşan avuçlarının arasına aldı. "Haklısın," dedi. "Yanındayken en kahredici keder ruhumu terk edip yerini sevince bırakıyor. Yanındayken en büyük sevinç güneşin yanındaki mum gibi sönük kalıyor. Sen ki sevincim, içkim, meclisimsin, turuncum, nar ve portakalım, geleceğimi aydınlatanımsın, cennetim, şen yüzüm, hayatım, her şeyimsin." Onun uzun boynunu ihtirasla kavradı. Şimdi Hürrem de titriyordu. Minicik burnunun kanatları inip kalkarken dudakları dayanılmaz bir istekle aralanmıştı inlercesine. "Ey her kelimesi hasta ruhuma ilaç sultanım efendim, çaresiz aşkınızla hasta şeyda çekerinize can veriniz. Bu ateşle yanmış, sinesi harap, gözleri su içinde çaresiz aşkınıza sarılın ve bırakmayın onu. Bırakmayın, bırakmayın," diye fısıldadı. Bir yandan bedenini erkeğininkine yapıştırmış, onu her şeyi de hissettikçe solukları hızlanmıştı. Bu sırada İbrahim, Marmara Denizi'nin karanlıkları içinde süzülen üç direkli baştarlanın baş kasarasında tek başına ayakta dikiliyor, sanki gözleriyle geceyi delmeye çalışıyordu. Hafifçe esen rüzgar yelkenleri şişirmiş, nihayet bulutların arasından sıyrılan dolunay altın saçlarını koyu lacivert sularda yıkamaya başlamıştı. Geriye döndü, dalgaların üzerinde oynaşan yakamozlara baktı, sonra sulara dalıp çıkan küreklerin şıpırtılarına kulak verdi. Hava sakindi ama ruhunda bir fırtına patlayacakmış gibiydi. O an flütünü yanına almadığına ayıflandı. O gizil bir kederle gemlenemez bir ihtirasın sarmalında kendisini yitirmesini önleyebilirdi belki. Sakız, özellikle Rodos, İbrahim'in ruhsal fırtınalarını arttıran duraklardı. Rodos'ta kaleyi ve üstad-ı azamın dairesine dolaşırken kendisi için saklanmış bir sihiri arar gibiydi. Ama Mısır onu öylesine kuvvetle çekiyordu ki orada ancak bir gece kalabildi. Hafif rüzgarlı bir Kasım sabahında Güney Akdeniz'e doğru yelken açtıklarında geminin pruvasında elleri arkasında kenetli, dimdik ayakta durarak gözlerini ufka dikmiş, yıllardır besleyip büyüttüğü hayalleriyle ısındığı için sabahın serinliğini hissetmeden düşüncelere dalmıştı. Ama beş gün sonra mabedin kubbesini Madian oğlu Yanko'nun başına geçiren Tanrı yeniden hiddetlenerek keşişlemeden öylesine bir rüzgar üfürdü ki bir kulaç ilerlemeleri olanaksızlaştı. İbrahim'e kalsa Tanrı'yla boğuşacaktı ama tecrübeli kaptan dönmek için onu ikna etti. 15 gün sonra yeniden yola çıktılarsa da İskenderiye fenerini görmeyi umdukları sırada aynı akıbete uğradılar. Hem bu kez rüzgar öylesine şiddetliydi ki Rodos'ta dahi tutunamayarak zifiri karanlık ve delicesine yağmurlu bir gece yarısında kendilerini Marmaris sahillerinde buldular. İbrahim kalleşliğiyle ünlü Akdeniz'in kendisine geçit vermeyeceğini anlamış ama bu boğuşma onu daha da hırslandırmıştı. Emrindeki 500 yeniçeri ve 2000 askerle kara yolundan ilerlemeye karar verdi. Marmaris'te ancak 10 at bulunması dahi onu duraksatmayacaktı. Atlardan birine kendisi bindi ve diğer 9 atlıya 4 yöne dizgin salarak bulabildikleri tüm atlar ve gıda maddeleriyle Muğla'ya gelmelerini emretti. İbrahim bazen kendini tanımakta zorlanıyordu. Soğukların iyice çetinleştirdiği yollarda dağların zorlu geçitlerini aşarak ilerlerken emrindeki 3000 kişinin peşiyle kabullendiği otoritesinden el almadan sevginin ivmesine öylesine harekete geçirmişti ki o buruşuk coğrafyanın engelleri tek ıhlama duyulmaksızın düğün alayının kıpırtılı neşesiyle aşıldı. Halep günleri ona Mısır'da yapmayı düşündüklerini deneme fırsatını verdi. Halkı soyanları acımasızca cezalandırarak fakirlerden gasp edilenleri öylesine bonkörlükle geri verdi ki kentten ayrılırken yolun kaldırımlarını tıka basa dolduran ahali yaşa, var ol nidaları arasında alkış tufanı kopararak onu uğurladı. Eski günleri görenlerin anlattıklarına göre Kahire'ye girişi Memlük sultanlarının debdebesini gölgede bırakacak denli ihtişamlıydı. O gün düğmeleri bile zümrütten olan en göz alıcı elbisesini giymiş ve atını Sultan Süleyman'ın hediye ettiği 150 bin altın değerindeki koşum takımlarıyla da donatmıştı. Lafçı Arapların ağzına çiğneyip duracakları sakız vermenin yararını biliyordu. Sokaklardan akan renk cümbüşü ve askerlerin hançerlerindeki mücevherlerden yansıyan ışıltılar o benzersiz düzenle birleşince Osmanlı'nın görkemi bir daha silinmemecesine herkesin zihnine kazındı. Ama İbrahim varışlı adamdı. Yalnızca zenginliğin gönülleri fethedemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden mızrakların uçlarına Mısır'ın milli rengi olan mavi ve beyaz tuğlarla flamalar taktırmıştı. Önce 3 gün 3 gece süren şenlikler düzenlendi. Halka bedava yemek, şekerleme ve lokum dağıtıldı. Kentte bayram havası iyice pekişince isyana katılan 2 aşiretin şeyhleri ibret olsun diye asıldılar. Ama halktan isyana bulaşanlar hakkında soruşturma yapılmayacağı ilan edildi. İbrahim'in amacı baş kaldırının uzantılarını şiddet yoluyla sindirmek değil, adaletin şavkıyla aydınlatmaktı. Borçlarını ödeyemedikleri için hapse atılanların verecekleri hazineden ödenerek hepsi salıverildiler. Kentte dolaşan tellallar hükümetten şikayetleri olanları huzura davet ettiler. İbrahim başvuranların yakınmalarını dinleyerek haklının hakkını teslim etti. Ardından yetim çocukların bakımı için özel kanunlar yürürlüğe konuldu ve kentte yoğun imar çalışmaları başlatıldı. Daha sonra vergiler Sultan Kayıtbay zamanındaki oranlarına indirilerek Mısır'dan elde edilen gelirin 80 bin duka altından fazlasının Mısır için harcanacağı duyuruldu. İbrahim'in Kahire'deki ikinci ayı dolmadan Mısır halkı imparatorluğun en sadık kulları haline gelmişti. Üstü açık arabasıyla kenti gezerken kaldırımlarda secdeye varanlara baktıkça kah Parga, kah Manisa günlerini anımsıyordu. Sanki zihnine yüzlerce raf sıralanmıştı ve orada özenle istiflenen anılar tüm tazeliğini koruyorlardı. Gururlanmak da haklı değil miydi? Kim yaratmıştı şimdiyi? Kaderi mi, kendisi mi? Kuşkusuz eser kendisinindi. Dilediğince varoluşun muhteşem galibiydi o. Bu düşünceler önceden, çok önceden yalnız kendisince çizilmiş doğrultuda, yönünü kimsenin şaşırtamadığı sebatla ilerlemenin öz saygısıyla yüceltiyordu onu. Bir cuma namazı sonrasında piri reisin huzura girmek istediğini bildirdiler. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Rodos'a kadar kılavuzluğunu yapan bu denizciyle uzun uzun konuşma fırsatını bulmuş, onun bilgiyle olgunlaşmış halinden doğrusu pek etkilenmişti. Adam Hint ve Çin sahillerinden, İspanya'nın çok ötelerinde yeni bir kıta bulunduğundan söz ettikçe zamanın nasıl geçtiğini anlayamamış ve gösterdiği bazı çizimleri hayranlıkla seyrettikten sonra bir gün diğer haritaları da görebilirse çok sevineceğini söylemişti. Nitekim Piri Reis huzuruna koltuğunun altında kalınca bir deri rulosuyla girdi. Reis eğilip eteğini öpmek istiyordu ki İbrahim yerinden kalkıp onun kollarına girdi ve ''Senin gibi alim zatın dudakları ancak padişah eteğine değmeli'' diyerek onu durdurdu. Sonra pencerenin önüne oldukça büyük sehpayı çevreleyen sedire götürdü. Piri Reis ceylan derisine çizilmiş haritaları sehpaya yayarken İbrahim Paşa onun ak sakallı solgun yüzünü seyrediyordu. Yaşı en az 60 olmadı diye düşündü. Piri Reis ince uzun parmaklarını haritalar üzerinde gezdirerek ''Devlet güneşi ve mutluluklar ışığı Paşa Hazretleri'' dedi. Dipnot: Piri Reis'in konuşmaları Kitab-ı Bahriye cilt 1'den yararlanılarak kurgulanmıştır. Bunlar toprağı temiz, makamı cennet olsun, merhum Sultan Selim Han Mısır'dayken ona sunulup makbul olmuş kartılardır. Merhum Kemal Reis'in kardeşi Hacı Muhammed'in oğlu olan ben, zayıf ve güçsüz Piri Reis, Kemal Reis ile ve diğer gazilerle deryayı görerek ve bilerek araştırdım. Hepsini kusursuz olarak açıkladım. Denizcilik ilminden ve gemicilik sanatından yadigar olmak üzere bir kitap yazdım ki şimdiye dek kimsesine bu misalde faydalı bir yadigar eylememiştir. İbrahim Paşa gittikçe artan hayranlıkla reisin açıklamalarını dinliyordu. Bir ara istemeyerek de olsa onun sözünü kesti. Reis, zamanımızın bilgili kişileri uğurlu hüdavendigarın sonsuz himmetiyle isim ve şöhret sahibi olabilmek için çeşitli bilim dallarında kitaplar tertip edip cihan padişahının mutluluklar bahşeden kapısına getirmişlerdir. Sen dahi niçin bu müsveddeleri temize çekmezsin? Bu kitabı alemlerin kendisine sığındığı padişahın mutluluklar saçan eşiğine arz eylemek gücümüzün üzerinde. İhtimal dışı olduğundan müsveddeler beyaza çıkarılmayıp kalmış idi. Bu güçsüz bendenize yerine getirilmesi şart olan buyrultunuz vaki olursa müsveddeleri beyaza çıkarıp kitap eyleyem. İbrahim yüzünü alabildiğini aydınlatan tebessümle elini Piri Reis'in omzuna koyarak ''Tiz kitap eyle reis'' diye mırıldandı. ''Bu hazineden alemi mahrum etmek de günahtır. İlimlerin ışığı olan Sehriyar Hazretlerinin mübarek sevinçlerine mani olmak da. Bunları tiz kitap eyle reis.'' İhtiyar deniz kurdu yaşamının belki de en mutlu anını yaşıyordu. Hürmetle eğilip Vezir-i Azam'ın elini öptü ve bir yıl geçmeden kitabını ciltli halde İstanbul'da onun yüce katına sunacağına söz verdi. Sonra biraz da utangaç bir tavırla Fransa'nın Toulon sahillerine yapılan bir baskında esir alınan ve tutsağın anlattığına göre Venedikli bir asilzade ile köle bir kadının oğlu olan Aloysius adındaki delikanlıyı bugünün anısına paşaya hediye etmek istediğini söyledi. Piri Reis'in anlattığına göre bu adam Avrupa'nın her tarafını gezip görmüştü ve Fransızca ile İtalyancayı ana dili gibi konuşuyordu. Aloysius'un yıkanıp temizlenmesi için Kethuda'ya teslim edilmesini söyledikten sonra o da Piri Reis'e bir kaftan hediye etti ve daha uzunca süre Mısır'da kalacağını sandığından birkaç gün sonra tekrar görüşme dileğiyle Piri Reis'e yol verdi. Ne var ki ertesi sabah deniz yoluyla İstanbul'dan gelen garipler kumandanı Şuca Ağa, Mısır valiliğine uygun bir kişiyi tayin ederek derhal İstanbul'a dönmesini emreden padişah fermanıyla huzuruna çıktı. Şuca Ağa'nın anlattığına göre epeydir sefer açılmadığı için cepleri boşalan Yeniçeriler baş kaldırmışlardı. Ama Şevketlu padişah bunların ağlarını ezerek ayak takımına bahşiş vererek isyanı bastırmıştı. İbrahim Hadım Süleyman Paşa'yı Mısır valiliğine atadı çünkü Pargalı'ya göre erkeklikten mahrum bırakılan adamlar astlarına karşı kindar ve zalim olsalar da üstlerine karşı itaatkar ve korkak olurlardı. 23. Ayrımın Sonu Sayfa 202